biliyoruz. Biz de dünyada bütün işletmeler aslında raporlamalarda bunu ortaya koyuyor. Biliyorum ki öncelikle beklentileriniz, sorunlarınız, çözüm bekleyen noktalarınız var. Fakat böyle durumlarda bir nefes alıp aslında yarına ilişkin bir şeyler de yapmak lazım. Tam bu noktada şimdi markalaşma diyeceğim. Dur diyeceksiniz biliyorum ama çok önemli bir uyarıdan bahsedeceğim ve daha sonra da detayları almak üzere uyarıyı yapan isme döneceğim. Uyarı şu efendim, Türkiye'de resmi enflasyon %35'i aşarken KOBİ'ler için enflasyon kadar tehlikeli olan bir başka kriz yaşanıyor. Görünmez olmak. Ve deniliyor ki KOBİ'ler için markalaşma artık bir lüks değil, zorunluluk. Detayları konuşacağız. Açıklamayı yapan isme dönelim. Marka strateji danışmanı Gülden Şen olan Baykal da bizlerle birlikte. Sayın Baykal'da iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Şimdi Sayın Baykal da o kadar kritik bir noktada, hani bir dakika tamam diğerlerini halledin ama burada çok daha büyük bir riskle karşı karşıyasınız, uyarınız var ki. Görünmez olmayı biraz anlatabilir misiniz bize?
Tabii aslında şöyle, özellikle marka ile ilgili konuşmamız gerekirse, siz ne kadar markalaşırsanız ve ne kadar markanız göz önünde bulunursa aslında o kadar da krizden etkilenmezsiniz. Hı hı. Bugün baktığımız zaman marka olan firmaların, dünyada marka olan bütün firmalara baktığımızda bunların hepsiyle alakalı görünmez olma riskleri yok. Biz hala Coca-Cola içiyoruz.
Markalara girmeyin.
Peki. Nedeniyle. Peki. Biz hala içecek içiyoruz. Hı-hı. Ve bunlar biliniyor. Biz hala belli markalardan giyiniyoruz. Ne kadar enflasyon var desek de. Hı-hı. Ve bunlar ihtiyaç olmasa da almaya devam ediyoruz. Hatta stokluyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla görünmez olmak özellikle Türkiye'de büyük markalardan ziyade daha çok KOBİ'lerin olduğunu varsayarsak çok önemli bir noktada. Bu yüzden görünmez olmak burası için çok önemli. Bunu göze alırsanız eğer markanızla alakalı, işletmenizle ilgili, sadece markanız demeyeceğim, işletmenizle de ilgili aslında kendinizi tehlikeye sokmuş oluyorsunuz.
Burada madalyonun diğer tarafını da gösteriyorsunuz. İfadeniz çok hoşuma gitti. Paylaşayım, siz açın lütfen. Diyorsunuz ki rekabetin sesi azaldığında sahne sizin olur. Krizde iletişimi sürdüren markalar daha fazla görünürlük kazanır. Birazcık açmanızı rica edeceğim. Artı bu vurgu bence çok önemli. Bu tip ortamlarda iletişimi sürdürmenin yolu ne?
Hemen başlıyorum. Aslında şöyle bir baktığınızda küçük bir kriz çalkantısında ilk şirketlerde hemen bütçesi kesilen kısım kesinlikle reklam olur. Hı-hı, reklam maalesef. Harcamaları durdurulur. Çünkü bunun bir geri dönüşünün uzun vadede olacağı düşünülür. Ancak tam aksi, bütün her yerde reklam harcamaları dururken piyasada çeşitli kanallardan reklamlar veriliyor artık. Dijitalden ya da gelenekselden hiç Hı-hı. fark etmez. Burada rekabet dolayısıyla çoğalıyor. Ancak rekabetin olmadığı, herkesin masadan çekildiği bir noktada siz masaya gelirseniz eğer daha ucuza reklam vermiş olursunuz. Hiç kimsenin olmadığı yerde siz gözüküyor olursunuz. Ve bu gözükme hali aslında markaya baktığımızda sadece bundan bir reklam türetmek değil, ürünleştirme anlamında da size fırsatlar sunar. Ve siz daha görünür olur, daha tüketiciye yaklaşmış olursunuz. Dolayısıyla masada var olmak sadece para harcamanızı gerektirmez. Var olma koşullarını da konuştuktan ve planladıktan sonra aslında süreç sizin için daha şeffaf ve daha açık olur. Dolayısıyla rekabet ettiğiniz durumlar ortadan kalktığı için, piyasada diğer var olan rakipleriniz ortadan kalktığı için siz daha çok ön plana çıkarsınız. Dolayısıyla bizim düşündüğümüz kriz oldu, reklam harcamalarını durduralım, ürün geliştirmeyi durduralım, sadece ayakta kalmaya bakalım yerine en azından bir yüzdeye yayacak olursak %30 reklam harcamalarına devam etmek, %30 var olan süreç için bir şeyler geliştirmek demek bizi herkesten üstün kılacak bir süreç olacaktır.
Bu tip bir sürece yeterince tanınmamış bir marka olarak girip doğru stratejiyle tanınmış bir marka olarak çıkmak da mümkün. Sözlerinizden bunu anlıyorum.
tabii ki çok mümkün. Biz bunun örneklerini çok gördük. Pandemi gibi bir süreç yaşadık. Herkes eve kapandı ve orada kişilerin ihtiyaçlarını doğru çözümleyebilen herkes ön plana çıktı. Kurye denilen bir meslek çıktı. Var mıydı daha önce? Bu kadar aktif bir şekilde yoktu.
Tabii.
Ya da Zoom, şu anda sizinle telefonla bağlanıyoruz. Zoom, online üzerinden siz canlı yayınlar yapıyorsunuz. Bunlar mümkün değildi. Ama kişilerin ihtiyaçları görüldü ve bu ihtiyaç dolayısıyla yeni ürünler çıktı. Ürün deyince her zaman metalaşmış, üretim halinde olan bir üründen bahsedemeyiz. Hizmette bir ürün. Ve daha çok pandemi dolayısıyla hizmet ön plana çıktı. Hizmet markaları ön plana çıktı. Ve dolayısıyla süreci takip etmek aslında kriz ortamının etkisini azaltıp krizde bile sizi kazançlı ortama geçirecek olan nokta oluyor.
Burada bir yutkunup, yani firmayım gibi düşünelim, KOBİ'yim. Evet, günlük sorunlarım var, onları aşmanın yolları. Zaten belli bir finansal okuryazarlık içinde girdiyseniz aslında bir şekilde orayı aşarsınız. O da ayrı bir konu da. Hadi diyelim ki Türkiye ortalamasından bahsediyoruz. Bir yutkunup, bir dakika dediğimde izlemem gereken doğru strateji ne? Çünkü burada yanlış iş yaparsam da faturası yüksek olur. Benim için en sağlıklı olanı nasıl bulabilirim?
Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Kilit anahtarı hedef kitle. Çünkü işletmeler, bu artık kitaplarda ezberletildi, her şeyi biliyoruz. İşletmeler mutlaka kar amacı güdüyor ve para kazanması gerekiyor. Parayı kazandıracak olan şey ne? Tüketici. Tüketiciyi ne kadar doğru izlerseniz, eğiliminin ne yöne gittiğini görürseniz, ki biz bunu marka araştırmalarıyla beraber yapıyoruz. Yani pazar araştırmalarıyla beraber yapıyoruz. Sadece dijital kanallar üzerinden değil, fiziksel olarak da araştırmalar yapılıyor. Bu şekilde analiz ederseniz oradan ürün de geliştirirsiniz. Satacağınız ürünün fiyatını da belirlersiniz. Kriz anında manevralarınızı belirleyebilirsiniz. Ve tüm süreçlerden üstün bir şekilde çıkarsınız. Kilit nokta, tek bakmanız ve üzerine çalışmanız gereken nokta kesinlikle hedef kitle.
Hedef kitleme yönelirken bir şeyin de ayrımını yapmanızı rica edeceğim.
Tabii.
Bunu mecazen kullanıyorum. Marka olabilmeyi de biraz tabelayla karıştırıyoruz.
Evet.
Burayı biraz açın ne olur. Yani tabelada Çetin Hırdavat, rastgele söyledim bu arada, Çetin Hırdavat yazması bir anlam ifade ediyor mu tek başına?
Tabii ki etmiyor. Çünkü marka her şeyin bir bütünü. Bugün bir arabanın amblemini gördüğümüzde evet o diyorsak eğer, onun arka planında müşteri hizmetleri yatıyor. Onun arka planında satış destek uzmanı yatıyor. Arka planında süreçlerinin hepsi tasarlanmış bir iletişim tasarımı yatıyor. Bir bütçe planlaması yatıyor. Marka bir bütün. Biz bir logo yapıp web sitesi açıp Instagram'da içerik paylaşınca marka olmuyoruz. Bizim marka olmamızın temeli aslında baktığımızda marka en üstte, onun altında olan, var olan süreç tasarımlarının hepsi bize markayı veriyor. Bu süreç tasarımları pazarı bilmek, rakibi bilmek, hedef kitleyi bilmek, bunlara yönelim oluşturmak, bunlarla alakalı araştırmaları yapmak, bunları öne alıp bunlarla ilgili bütçeler oluşturmak, stratejiler kurmak. Bunların hepsi markayı oluşturuyor. Bir yetkili servis de bu markayı oluşturuyor. O yüzden sizin imzanız, markanız olacaksa, siz bu ürünü eğer bu markayla satmak istiyorsanız, bunu kurgulamak durumundasınız. Bizim KOBİ'lerimizin en büyük yaptığı hata bu. Bu yüzden Türkiye'de marka olmak gerçekten çok zor. Çünkü strateji kurmadan bugün varız ve yarın yokuz. 100 yıllık markalarımız çok az. Çünkü bir stratejiyle ve planlamayla ilerlemiyoruz. Para bitti, tamam şirketi kapatalım. Böyle bir şey olamaz. Para bitince nasıl davranacağız? Ya da o parayı doğru kaynaklara yatırım için neler yapacağız? Her şey sadece muhasebede değil. Her şey sadece ürün yatırımında, makine yatırımında değil. Biraz bunlara kafa yorup hedef kitleyi okumaya, pazarı doğru yönlendirmeye bakarsak marka da doğar, krizden de çok aklı bir şekilde çıkarız. Kriz yaşamayız. Çünkü hedef kitleye yönelik satışı doğru kanalda yaparsanız bu sorunların hiçbiri yaşanmaz.
Yani günün sonunda aslında bir bütünden bahsediyoruz.
Tabii
marka
ki.
Derken. Orada bir minik bir şey daha sorayım, öyle veda edeyim size.
Lütfen, lütfen.
Dediniz ya para bitti, iş bitti. Para varken bu stratejileri yönetmeyi becerebiliyor muyuz diyeyim. Ben beceremiyorum diye hep bütün olumsuzluklar benim üstüme gelsin ne olur. Ben becerebiliyor muyum?
Ya aslında şöyle, bunu işi bu olan insanlarla beraber eğer yürütürseniz bu çok rahat yapılabilen bir nokta. Çünkü sadece bu işe fokus olan bir kişi sizi elinizde var olan bütçenizle ya da gitmek istediğiniz bütçe yoluna, ciroya bakarak bir pazarlama bütçesi ayarlar ve aylık olarak neye ne kadar ödeyeceğinizi bir yıl önceden bilirsiniz. Hı-hı. Burada konuştuğumuzda siz ne kadar bütçe yapmayı biliyorsunuz? Mutlaka biliyorsunuzdur. Ancak bunu yönetebilmek ve yapabilmek işte bir marka danışmanının işi. Doğru yönlendirilmesi gereken bir iş çünkü.
Bunu çok özür diliyorum. Bunu sorma nedenimi de bir cümle açayım.
Lütfen.
Para yokken şimdi sırası mı? Para verken de bizi tanıyan tanıyor. Bunun arası yok mu yani?
Aslında şöyle, bunun arası Türkiye bunun olması gereken düsturu şudur. En başında bunun planlanması ve yola çıkılması gerekir. Türkiye koşullarında ve Türkiye'ye göre bakacak olursak, ya biz başarısız olduk, artık bundan sonra bir ara verdik, şimdi yeniden yapılandıralım. Türkiye'de koşul bu. Ama dediğim gibi olması gereken koşul, ya biz bir marka çıkaracağız ve nasıl ilerlememiz gerekiyor, hadi yapalım. Her zaman markayı bir kişi olarak düşünmemiz gerekiyor. Sevdiğimiz bir insan, çocuğumuz, ailemizden biri ve siz o sevdiğiniz insana nasıl yaklaşmak isterseniz, işte hastaneye götürüyoruz, doktora götürüyoruz, değil mi? Hani bir bilen bir kişiye götürüyoruz, markayı da götürmek gerekiyor. Doğru planlanması gerekiyor. Çünkü marka, dediğim gibi, nasıl insan çeşitli uzuvlardan oluşup bir bütün oluşturuyorsa marka da o şekilde bir bütün oluşturuyor.
Kriz var diye mesela çocuğumu seni okula yollamayalım diyor musunuz?
Yani bilmiyorum diyen var mıdır?
Ya da benim çok param var, okumasa da olur diyor musunuz?
Sanıyorum demiyorlardır. Hatta daha çok parası olan daha iyi yerlerde okumasını istiyordur.
Şirket
belki
de böyle bir şey değil mi?
Kesinlikle böyle bir şey.
Evet, çok keyifliydi ve şunu artık bir lüks değil bir zorunluluk olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Tek bir cümle tekrar bununla ilgili alayım, öyle veda edeyim size.
Tamam. Marka her zaman bir bütünü teşkil eder ve siz bir ürün değil aslında marka satarsınız. Ve hangi markayı satmak isterseniz, hangi ürünü satmak isterseniz artık bu kriz ortamında bu çok zor. Ve bunu yapabilmek, planlayabilmek de aslında kişilerin elinde.
Sayın Baykal'da çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Zamanlaması mükemmel bir açılım sağladınız. Detayları da bizle paylaştınız. Marka strateji danışmanı Gülden Şenolan Baykal'da. Çok çok teşekkürler efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Var olunuz efendim. İyi akşamlar olsun. Evet, biz konuştuk takdir sizlerin. İşler kötü diye çocuğu okula yollamıyorsanız bu anlattıklarımızın da çok büyük bir önemi kalmıyor. Şimdi minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından efendim enerji konuşacağız. Yüzer GES'leri mercek altına alacağız. Tabii bunun alt kırılımları var. Açık deniz mühendisliği, su yüzeylerinde enerji üretimi. Bu alanda gelişmeler ne, potansiyel ne, dünyadaki uygulamalar, Türkiye'deki uygulamalar. Minik bir ara veriyoruz. Aranın ardından Zenit kurucu ortağı Engin Doğan bizlerle birlikte olacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Biz işte bunu konuşalım diyeceğiz.